40. ayrım. Adamın gözleri çapaklanıp yaş doldu. Ricky bunun dokunaklı olduğunu düşündü. Ama yine de her türlü acıma duygusuna engel oldu. Calvin Tyson hak ettiğini almıştı. Sokakta kaldım, hasta oldum, dövüldüm. Dediğiniz gibi şimdi ölmeye hazırlanıyorum. Pekala dedi Ricky, sizi bu yatağa mahkum eden kişi kızınızın çocuğu. Calvin Tyson gözlerini patlatıp başını salladı. Bu nasıl olabilir ki? Evinizi o satın aldı. Sizi mahkeme kararıyla o çıkarttı. Muhtemelen sizi dövdüren de oydu. Tecavüze uğradınız mı? Tyson kafasını sallayarak reddetti. Bunun Rumpelstiltskin'in bilmediği bir şey olduğunu düşündü. Claire Tyson bu sırrı çocuklarından saklamış olmalıydı. Rumpelstiltskin komşularla veya lisedekilerle konuşmadığı için yaşlı adam şanslıydı. Bütün bunları bana o mu yaptı? Neden? Çünkü annesine sırtınızı döndünüz. O da size yaptığınızın bedelini ödetti. Adam hıçkırdı. Başıma gelen tüm kötülükler. Ricky adam için cümlesini tamamladı. Bir adamdan geliyor. İşte benim bulmaya çalıştığım adam bu ve size tekrar soruyorum. Çocukları evlatlık vermek için belgeler imzaladınız değil mi? Tyson başını sallayarak onayladı. Para da aldınız mı? Yaşlı adam yine başını sallayarak onayladı. Birkaç bin. Üç çocuğu evlatlık edinen kişilerin isimleri neydi? Bir belgem var. Nerede? Dolaptaki eşya kutumda. Çizik içindeki gri dolabı gösterdi. Ricky dolabın kapısını açtı ve eski püskü eşyaların asılı olduğunu gördü. Dolabın aşağısında ucuz bir kasa duruyordu. Kopçası kopmuştu. Ricky kasayı hızla açtı ve kağıtları karıştırdı ta ki düzgünce katlanmış ve plastikte tutturulmuş evrakları bulana kadar. New York Belediyesi'nin mührünü gördü, evrakları ceketinin cebine attı. Sizin bunlara ihtiyacınız olmayacak dedi yaşlı adama. Hastane yatağının beyaz çarşaflarında neredeyse çıplak bir halde yatan yaşlı adama baktı. Tyson içine biraz daha oksijen çekiyordu ve soluk görünüyordu. Biliyor musun dedi Ricky, zalimliği kendisini bile şaşırtıyordu. Şimdi geberip gidebilirsin yaşlı adam. Bence ne kadar çabuk ölürsen o kadar iyi edersin. Çünkü çok acı çekeceksin, hem de çok. Bu dünyada vermiş olduğun acıların 300 katını. Hadi geberip git. Ne yapacaksınız diye sordu Tyson. Sesi göğsünün içini yiyen hastalıktan ötürü kısık ve hırıltılıydı. O çocukları bulacağım. Bunu neden yapmak istiyorsunuz? Çünkü onlardan bir tanesi beni de öldürdü dedi Ricky giderken. Ricky palmiyelerle dolu sessiz bir sokakta yer alan bakımlı ve iki odalı bir çiftlik evinin kapısını çaldığında akşam yemeğine bir saat vakit kalmıştı. Hala güvenini artıran rahip yakalığını takıyordu. Boynunda taşıdığı yakalık sanki insanların ona soru sormasını engelliyordu. İçeriden ayak sesleri gelmeye devam ederken bekledi. Ardından kapı gıcırdayarak açıldı ve yaşlı bir kadın köşeden ona baktı. Dini kıyafeti görünce kapıyı biraz daha araladı ama hala sineklik kapısının arkasında duruyordu. Evet diye sordu. Merhaba dedi Ricky neşeli bir sesle. Bana yardımcı olabilir misiniz acaba? Daniel Collins adında genç bir adamın oturduğu yeri arıyorum. Kadının nefesi kesildi ve elini kaldırıp şaşkınlıkla ağzını kapattı. Kadın kendini toparlamaya çalışırken Ricky sessizce bekledi ve kadını izledi. Kadının yüzündeki değişiklikleri okumaya çalışıyordu. Yüzü bir sürü duygu evresi geçirdikten sonra sabit kaldı ve sesini tekrar kullanabildiğinde kelimeleri buz gibi söylüyordu. Kayıp, biz onu kaybettik dedi. Sesindeki soğuklukla çakışan ve gözlerin kenarında biriken gözyaşlarıyla savaşıyordu. Anlayamadım dedi Ricky. Meraklılığını belli etmemek için sesindeki neşeyi korumaya devam ediyordu. Anlamadım. Kayıp derken neyi kastettiniz? Kadın başını salladı ve doğrudan cevap veremiyordu. Peder kıyafetine baktı ve sordu. Peder, oğlumu neden arıyorsunuz? Sahte kanser mektubunu çıkarttı ve kadının mektubu soru soracak kadar dikkatle okumayacağını düşündü. Belgeyi okumaya koyulduğunda Ricky de konuşmaya başladı. Konuşurken kadının mektupta yazılanlara odaklanamayacağını düşünüyordu. Soru sormaması için kadının dikkatini dağıtmak kolaydı. Anlamanız gerek Bayan Collins. Doğru mu? Kilisenin amacı sizin de uzaktan akrabanız olan bu yavru için uygun olabilecek tüm ilik donörlerine ulaşmak. Sorunu anlıyor musunuz? Sizin de kan testi yaptırmanızı isterdim. Ama sanırım siz ilik bağışı için yaş sınırını aşıyorsunuz. 60'ın üstündesiniz değil mi? Ricky'nin ilik naklinde yaş sınırının olup olmadığından haberi bile yoktu. Dolayısıyla cevabı zaten ortada olan boş bir soru sordu. Kadın cevap vermek için gözlerini mektuptan alıp Ricky'ye baktı. Ricky de o sırada kadının mektupta yazılanları tam olarak algılayamaması için mektubu elinden aldı. Mektubu kadının elinden alırken konuşmaya devam etti. Burada bir sürü tıbbi şeyler yazılı. Size açıklayabilirim isterseniz. Belki de oturabiliriz. Kadın başını isteksizce sallayıp onayladı ve Ricky için kapıyı açtı. İçinde yaşayan kadın kadar kırılgan görünen eve girdi. Evin her tarafında Çin figürleri, heykelcikler, boş vazolar ve ıvır zıvırlar vardı. Evin içerisinde güm güm ses çıkaran ve Ricky'ye bir parçanın gevşemiş olduğunu düşündüren, klimanın demirimsi havasını bastıran eski ve küflü bir koku hakimdi. Halıların ve koltukların üzerinde plastik örtüler vardı. Kadın sanki kir oluşmasından korkuyor gibiydi. Evdeki her şeyin yeri belliydi. Bir parçanın yeri değişse, birazcık bile yerinden oynatılsa kadının bunu hemen anlayacağını hissediyordu. Ricky otururken koltuk gıcırdama sesi çıkardı. "Oğlunuz buralarda mı? Belki de ilik için uygundur," diye söze başladı. Ricky yalanlarına hiç zorlanmadan devam etti. "O öldü," dedi kadın buz gibi bir ses tonuyla. "Öldü mü? Ama nasıl?" Bayan Collins başını salladı. "Hepimiz için öldü. Ölü ve değersiz bizim için. Sadece acı verdi peder, üzgünüm." "Nasıl?" Kadın başını salladı. "Henüz değil ama yakında diye düşünüyorum." Ricky arkasına yaslanarak yine gıcırdama sesi çıkardı. "Tam olarak anlayamıyorum," dedi. Kadın masanın etrafında bir rafa uzanıp gazete küpürlerini sakladığı bir defter çıkardı. Defteri açtı ve sayfaları çevirdi. Ricky spor yazılarını gördü ve Daniel Collins'in lisedeyken bir sporcu olduğunu hatırladı. Son olarak bir mezuniyet resmi vardı ve sayfa boştu. Kadın orada durdu ve defteri Ricky'ye uzattı. "Sayfayı çevirin," dedi acıyla. Sayfanın ortasında Tampa Tribune gazetesine ait bir haber vardı. Var cinayetinin ardındaki adam tutuklandı. Daniel Collins'in bir yıl önce tutuklanmış olduğu ve barda cinayet işlemekten yargılandığı yazıyordu. Yanındaki sayfada başka bir başlık vardı. Devlet bardaki ölümü araştırıyor. Bu habere ait bir fotoğraf başka bir sayfaya yapıştırılmıştı. Fotoğrafta orta yaşlı Daniel Collins elleri kelepçeli bir şekilde mahkemeye götürülüyordu. Ricky gazetedeki fotoğrafı inceliyordu. Davanın özellikleri yeterince basitti. İki sarhoş adam barda kavga ediyorlardı. Bunlardan bir tanesi dışarı çıkıp diğerinin gelmesini beklemişti. Savcıya göre Daniel'in elinde bıçak vardı. Katil Daniel Collins olay yerinde zil zurna sarhoş tutuklanmıştı ve kanlı bıçak eline yakın bir yerde bulunmuştu. Kurban ise birkaç adım ileride boylu boyunca yatıyordu. Gazeteye göre kurban, soyulmadan önce iç organları vahşice boşaltılmıştı. Görünüşe göre Collins adamı öldürüp parasını aldıktan sonra ucuz bir şişe likör daha dikince olay yerinde yığılıp kalmış ve olduğu yerden kaçamamıştı. Bu açık seçik ortadaydı. Davası ve mahkumiyetiyle ilgili tatsız haberleri okudu. Collins cinayetten haberi olmadığını, o gece kafasını karıştıran bir şeyin içki olduğunu iddia ediyordu. Bu, jüriyi ikna etmeyen bir açıklama olmuştu. Jüri sadece 90 dakika tartışmış, ardından ölüm cezasını önermeleri birkaç saatlerini daha almıştı. Sunulan yetersiz açıklama burada da görmezden gelinmişti. Resmi ölümüne kesin karar verilip en az dağınıklıkla paketlenecekti. Ricky başını kaldırıp kadına baktı. Kadın başını sallıyordu. "Canım oğlum," dedi kadın. "Onu ilk önce o sürtük kız aldı elimden. Ardından içki, şimdi de idam." "Tarih belirlediler mi?" diye sordu Ricky. "Hayır," diye cevapladı kadın. "Avukatı temiz haklarının olduğunu söylüyor. Mahkemeden mahkemeye gidiyor. Tek bildiğim oğlum yapmadım diyor. Ama bunun bir faydası yok. Kadın Ricky'nin boynundaki peder yakalığına baktı. Bu eyalette Hazreti İsa'yı severiz ve pazar günleri kiliseye gideriz. Ama kutsal kitap öldürmemelisin dediğinde bu mahkemelerde geçerli olmuyor. Biz de Georgia ve Texas'ta, burası birinin öldüğü suçları işlemek için kötü bir yer peder. Keşke oğlum da bıçağa sarılıp o kavgaya girmeden bunu düşünseydi. Masum olduğunu mu söylüyor? Evet. O kavgayı hiç hatırlamadığını söylüyor. Polisler onu coplarıyla dürttüklerinde yanında bıçakla kanlar içinde uyandığını söylüyor. Sanırım hatırlamamak için bir savunma olmuyor. Ricky sayfayı çevirdi ama defterin gerisi boştu. Sanırım bir sayfa daha ayırmam gerekecek dedi kadın son bir haber için. Umarım o haber çıkmadan önce ben ölürüm. Çünkü bunu görmek istemiyorum. Kadın başını salladı. Biliyor musunuz peder? Neyi? Buna hep sinir oldum. Oğlum liseler arası oynanan Şampiyonlar Ligi'nde karşı lisenin takımına gol attığında hep baş sayfalarda resimleri ve haberleri çıkardı. Ama Tampa'da olanlarla ilgili haberlerde ise hep aralara sıkıştırılmıştı. Kimsenin göremeyeceği, önemsemeyeceği küçük haberler. Birisinin hayatını mahkemeyle alacaksanız işte bu baş sayfada yer almalı. Büyük bir haber yapmaları gereken yerde önemsiz ve saçma sapan haberlerin yanına koydular. Sanki hayat artık önemli değilmiş gibi. Kadın ayağa kalkınca Ricky de onunla beraber kalktı. Bu konuda konuşmak kalbimi yoruyor peder. Ve kelimeler faydasız kalıyor. Tanrı'nın kitabı bile acıları dindirmiyor. Bence kalbine hatırladığın iyilik ve güzellikleri açmalısın evladım. Bu şekilde daha huzurlu olacaksın. Ricky tam bir peder gibi konuşmaya çalışıyordu. Böylece istediği gibi kelimeleri klişe ve boş gelecekti. Yaşlı kadın herkesin düşündüğü gibi tam bir orospu çocuğu yetiştirmişti. İnsanları kullanan, sınıftaki kız arkadaşlarını da beraberinde sürükleyen, ardından da rahatsızlık vermeye başladığında kızı çocuklarıyla beraber terk edip bir başına bırakan bir orospu çocuğu. Sonunda likörü fazla kaçırıp sebepsiz yere bir adam öldüren bir pislik diye düşündü Ricky. Eğer Daniel Collins'in aptal ve gereksiz varlığının olumlu bir yanı olsa bile henüz görmemişti. İçinde fokurduyan King kadının bir sonraki sözleriyle doğrulanmış oldu. O kız hayatına girince tüm iyilikler son buldu. İlk kez hamile kaldığında oğlumun tüm hayatını berbat etti. Onu kandırdı, kadınlık cazibeleriyle ona tuzak kurdu ve buradan kurtulmak için onu kullandı. Yaptığı tüm hatalar, tüm yanlışların sebebi o kadındır. Her şey için onu suçluyorum. Kadının sesi uzlaşmaya taviz vermiyordu. Kadın sevgili oğlunun sonuna sebep olan hiçbir olayın kendinden kaynaklanmadığına inandırmıştı kendini. Eskiden bir psikanalist olan Ricky, kadının kendi suç ortaklığını kesinlikle kabul etmeyeceğini görebiliyordu. Her şeyi biz yaratırız ve yarattığımız şey yanlış gittiğinde kendimizi suçlamak yerine hep başkalarını suçlarız diye düşündü. Ama siz suçsuz olduğunu düşünüyorsunuz diye sordu Ricky. Cevabı biliyordu. Ve Ricky suçu belirtmedi çünkü kadın oğlunun her konuda suçsuz olduğuna inanıyordu. Neden? Tabii ki ne derse ona inanırım. Kadın gazete küpürlerini sakladığı deftere uzandı ve avukatın kartını alarak Ricky'ye uzattı. Tampa'da bir müdafaa avukatı. İsmini ve numarasını kaydettikten sonra kadın dışarıya kadar ona eşlik etti. Üç çocuğu ne olduğunu biliyor musunuz? Torunlarınızın diye sordu Ricky sahte kanser mektubunu işaret ederek. Kadın başını olumsuz anlamda salladı. Verildiklerini duydum. Danny Texas'ta bir hapishanedeyken bazı evraklar imzaladığını biliyordum. Soygundan yakalanmıştı ama ona da inanmadım. Birkaç yıl hapis yattı, onlardan bir daha haber almadık. Şimdiye kadar büyümüşlerdir. Bugüne kadar hiçbirini görmedim, yani onları özlüyor falan değilim. Kadın ölüp gittikten sonra Danny çocukları vermekle iyi etti. Çünkü onları tek başına yetiştiremezdi. Ve ben de sürekli hasta olduğumdan ona yardım edemezdim. Dolayısıyla onlar başkalarının belaları ve çocukları oldular. Daha önce de dediğim gibi hiçbirinden haber almadım. Ricky bu son söylediğinin doğru olmadığını biliyordu. İsimlerini hatırlıyor musunuz? Kadın başını salladı. Ve o hareketin acımasızlığı Ricky'nin suratına yumruk gibi inmişti. Daniel'in bencilliğini nereden aldığını anladı. Günün son güneş ışınları kafasına vururken kaldırımda yorgun halde durup, Rumpelstiltskin'in Daniel'i idama götürecek kadar etkili olup olmayacağını düşündü. Yeterince etkili olduğunu düşünüyordu, sadece tam olarak nasıl olduğunu kestiremiyordu. 27. Bölüm. Ricky New Hampshire'a dönüp Ricky Lively olarak yaşamaya devam etti. Florida'ya yapmış olduğu yolculukta öğrenmiş olduğu her şey onun canını sıkıyordu. Önemli anlarında Claire'ın hayatına iki kişi girmişti. Bunlardan biri onu çocuklarıyla terk edip gitmişti ve şu anda masumiyet iddialarına kulak tıkamasıyla nam salmış bir hapishanede idamı bekliyordu. Diğeri de tecavüz ettiği kızına ve yardımına ihtiyacı olan torunlarına sırt çevirmişti ve sokağa atılıp aynı acımasızlıkla yattığı hastane yatağında idamdan farksız olarak son nefeslerini hırlayarak veriyordu. Ricky kafasında oluşmaya başlayan denklemleri ekliyordu. New York'ta Claire Tyson'ı döven erkek arkadaşı da dövülerek öldürülmüştü ve göğsüne bir R harfi kazınmıştı. Bir zamanlar kararsızlığı yüzünden perişan halde ona yardım istemek için gelen Claire Tyson'a yardım edemeyen tembel Doktor Starks da yardım bulabileceğini düşündüğü her yoldan boş dönerek intihara sürüklenmişti. Başkaları da olmalıydı. Bunu fark etmesiyle kalbi buz gibi kesti. Görünüşe göre Rumpelstiltskin basit bir ilkeye sadık kalarak birkaç intikam planı oluşturmuştu. Her biri için özel bir plan uygulamıştı. İhmal edilen suçlar yıllar sonra yargılanıp uygulanıyordu. Ufak çaplı bir gangster ve suçlu olan erkek arkadaşı belli bir yöntemle cezalandırılmıştı. Çocuğunun meyvelerini geri çeviren dede başka farklı bir yöntemle cezalandırılmıştı. Ricky bunun kötülük yapmanın eşsiz bir uygulamanın eşsiz bir şekli olduğunu düşünüyordu. Ricky'nin oyunu, Ricky'nin kişiliğine ve aldığı eğitime uygun olarak tasarlanmıştı. Diğerlerininki daha zalimce uygulanmıştı çünkü geldikleri dünyada zalimlik hakimdi. Bir şey netti, Rumpelstiltskin'in hayal gücünün sınırları yoktu. Sonuçlarının da aynı şekilde olması dikkatinden kaçmadı. Öldürmek ve mahvetmek için düzenlenen tutarlı bir yol. Talihsiz Bay Zimmerman ve Dedektif Riggins gibi ayak bağı olan kişiler, kola konan at sineğine gösterilen aynı özenle ortadan kaldırılıyordu. Ricky, Rumpelstiltskin'in gerçekte ne kadar soğukkanlı, kararlı ve sabırlı olduğunu anlayınca ürperdi. İhtiyaçları olduğunda Claire'e ve üç çocuğuna yardım etmemiş insanların listesini yapmaya başladı. New York'ta fakir kadından para talep eden bir ev sahibi var mıydı? Eğer varsa muhtemelen sokaklara düşüp binalarına ne olduğunu düşünüyorlardır. Ona yardım programına eklemeyen bir sosyal hizmetlisi var mıydı? Şimdi onlar da finansal olarak mahvolmuş bir halde aynı programa başvurmak zorundalar mı acaba? Günahlarını dinleyip duanın boş midelerini doldurmayacağını söyleyen bir peder. Onlar da şimdi kendileri için dua ediyorlardır. Rumpelstiltskin'in intikam planının nerelere kadar uzandığını sadece tahmin edebiliyordu. Elektrik faturasını ödemediğinde elektrik idaresinden gelip elektriğini kesen adama ne olmuştu? Bu soruların cevabını bilmiyordu. Rumpelstiltskin'in olabilecek diğer insanların suçluluğuna karar verdiği çizgiyi nerede çektiğini bilmiyordu. Ama yine de Ricky bir şey biliyordu. Bir zamanlar bazı insanlar hata yapmışlardı ve şimdi cezalarını çekiyorlardı. Ya da çekmişlerdi. Claire Tyson'a yardımı esirgeyen tüm insanlar onun umutsuzlukla gerçekleştirdiği ölümüne sebep olmuşlardı.